Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında bu hafta Tebük Seferi'ni konuşacağız. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum efendim. Selamlıyoruz Erkam Radyo'yu. Hoş geldiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Büyük bir iman imtihanı olarak adlandırılan Tebük Seferi'ni sizden dinlemek için huzurdayız hocam. Buyursunlar diyelim.
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehli beytihi ecmain ve ba'd. Hicretin 9. senesindeyiz. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dar-ı bekaya irtihaline az kaldı. Yani artık vefatına yaklaşıyoruz. Bu sefer de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son seferi. Vefatından önce artık İslam'ı tebliğde yapacağı son çıkış diyelim, yani Medine'den dışına son çıkış diyelim. Çünkü son nefesinde dahi Efendimiz tebliği bırakmadı. İslam'ı tebliği bırakmadı aleyhissalatü vesselam. Toplamda 50 gün kadar süren bir hal Medine'den çıkış ve tekrar Medine'ye dönüş haliyle Tebük'te de 20 gün kadar kalınmıştı. Bir 30 bin kadar sahabinin büyük meşakkatle hazırlandığı ve her türlü sıkıntıya, darlığa göğüs gererek bir mücadeleye girdiği, yolculuğa çıktığı, çünkü kayıtlarımızda bu sadece Tebük Seferi olarak bilinmez, belki tarih kitaplarına böyle geçer ama ayet-i kerime ifadesiyle sa'atul usra, usra yani zorluk saati, zorluk zamanı ya da ceyşül usra, gazvetül usra diye de isimlendirilen bir hal aldı. Tabi bunun sebepleri var. Mevsim yaz mevsimiydi. Düşman çok kuvvetliydi. Özellikle Bizans'ın da desteğiyle onlar Şam bölgesine kadar gelmişlerdi. Oradaki Gassani Arapları vesaire birkaç kabilenin birleşmesiyle büyük bir ordu hazırlanacağı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta bir yerde görmüştüm vefat ettiğini ve Arapları da dağıttığını da iddia ederek Gassani liderine. Çünkü onun öncesinde Bizans İmparatoru Peygamberimizin göndermiş olduğu mektup vardı. Heraklius'a gönderdiği mektup vardı. O haberdardı. Bunu da duyunca o bölgede hakim olma iştahına da geldi aslında Bizans İmparatoru. Bu Gassani Meliki de, Gassani Arapları daha doğrusu, onlar diğer Arap kabileleriyle, o bölgenin Arap kabileleriyle birleşip bir ordu hazırlayıp Bizans'ın da desteğini alarak Hazreti Peygamber yani Medine üzerine yürümeyi hedefliyorlardı. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberi alınca umumi bir seferberlik ilan etti. Daha öncesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu tür hallerde genelde gizli davranmayı, çok fazla yaymamayı, şai kılmamayı tercih ederdi. Hatta civar Arap kabilelerine de, İslam olanlarına da haber salındı. Onlar da katılsın istendi. Bu şekliyle Efendimiz'e 30 bin kadar sahabi, hatta daha fazlası sahabi iştirak edecekler. Medine'de 700 kilometre kadar uzakta bir bölgenin adı bu Mu'te, özür diliyorum, Tebük dediğimiz yer. Bizans'ın Mu'te'de kaybetmesinin de bir şeyi vardı. O 3000'lik orduyla bir hal olmaları vardı. Onun da intikamı, duygusu vardı. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'e bir mücadelede bulunmanın hedefine düştüler, gayretine düştüler. Hava yazdı, yaz mevsimiydi, kurak da geçmişti, çok sıcaktı. Karşıda düşman çok kuvvetliydi ve uzaktı, mekan çok uzaktı, kıtlık vardı, bir de hurmaların devşirilme, yani hurmaların toplanma zamanı da geliyordu. Aynı zamanda bir de iktisadi de zorluk vardı, yani sahabenin çok az devesi ya da çok az atı olacak, işte 3000-5000 kadar çok fazla atı olmayacak, hatta devesi de olmayacak. Bir deveye 3 kişi nöbetleşe yolculuğa çıkacaklar. Peygamberimiz sahabe efendilerimize umumi bir seferberlik ilanı verince tabii dışarıdaki düşmandan ziyade içerideki düşmanı bertaraf etmek gerekiyor. Hemen münafıkların önde gelenleri başta Abdullah bin Übey olmak üzere hemen gıybete ve iftiralara başladılar. Sahabenin gitmeye gönlü olanlarını da vazgeçirmek üzere işte ne zannediyor Roma'yı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için, ne zannediyor, çocuk oyuncağı mı, bu sair küçük kabilelere benzemez, Züre'ye gittiğinizde mutlak esir edileceksiniz, şu an sizi boyunlarınızda ellerinizde Bizans askerlerinin arasında, Roma askerleri arasında iple bağlanmış bir şekilde tutulduğunuzu görüyor gibiyiz diye böylece şeyde bulunuyorlardı, iftiralarda bulunuyorlardı, fitnelerde bulunuyorlardı. Hatta bu sıcakta sefere mi çıkılır diye devamlı dönem şartlarının olumsuzlukları üzerinden sahabinin imanı daha böyle yeni yeni kavileşecek olanlarını vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Hatta onlar Efendimizle bir yere kadar gelip 80 kadarı geriye de döndüler. Münafıkların böyle bir hali vardı. Tabi bu aynı zamanda tabi bir şerrin içerisinde hayrı da gizliyor. Neticede münafıklar ayrılıyor. Ayrılınca daha temiz bir toplulukla hareket etmiş oluyorsunuz. O da işin bereketli tarafı aslında.
Eyvallah.
Burada Tevbe suresinde ayet-i kerime Allah'ın Resulü ile muhalefet etmek için geri kalanlar, işte sefere çıkmayıp oturanlar sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler. Hı hı. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. Cenab-ı Hak burada uyarıda bulunuyor. Cehennem ateşi daha sıcaktır.
Ya.
Keşke anlasalardı. Yani bizim de buradaki halimiz aslında bu hal. Yani günümüzde işte bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. İşte İslam'ın üzerine gelen saldırılar, Müslümanlara yapılan olumsuz tavırlar, hakaretler vesaireler hepsi bir araya geldiğinde belki de Müslüman moral çöküklüğüne uğruyor. Yani motivasyonunu kaybediyor, canı sıkılıyor, üzülüyor. Halbuki dünya geçici bir metadan ibaret. Bunun farkında olup asıl ulvi olana, ahiret hayatına odaklanmak lazım, yön çevirmek lazım. Tabii onlar şey geldiği zaman, savaş emri ya da sefer emri geldiği zaman hemen münafıklar izin almak için sıraya giriyorlar. Mazeretler ileri sürüyorlar. Tabii bu yalan mazeretler, uydurma mazeretler. Yine ayet-i kerime Bedevilerden mazereti olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah Resulüne yalan söylediler. Ve bu şekliyle oturup kaldılar diye ayet-i kerime Tevbe suresinde yine onları anlatıyor. Tabii ilaveten onlardan kafir olanlara elem verici bir azap erişecektir. Neticede bu hal münafıkların yapmış olduğu ve mümin olmayanların yapmış olduğu hal küfürlerine işaret ve cehennem azabına işaret olmuş oluyor. Müslümanların münafıklarla olan imtihanı ile başlıyor. Hazırlıklar başlıyor. Dünya menfaati hep öne çıkarılıyor. Ve kolay bir yol olsaydı, kolay bir gidişat olsaydı gelirdik diyorlar. Yani şuradan şurası olsaydı, şu kadar da kolay olsaydı biz sana tabi olur gelirdik diyorlar. Gücümüzde yetseydi mutlaka beraber çıkardık, sizinle beraber katılırdık diyorlar. Hatta yeminler de ederler diyor ayet-i kerime. Halbuki Allah onların yalan söylediklerini bilir diyor. Yine Tevbe suresi 42. ayette. Yani menfaatleri varsa sana tabi oluruz derlerdi. Ama zorluk ortaya çıktığı zaman, zorluk öne geldiği zaman, meşakkat göründüğü zaman kaçacak yer arıyorlar.
Eyvallah.
Hatta bir söz vardır, bir yerde okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Menfaat caddelerinde kurulan dostluklar çile yokuşlarında sona erer yazıyordu. Hmm. Kime ait olduğuna baktım, bugün bulamadım ama çok hoşuma gitmişti söz. Menfaat varsa herkes o caddede dostluklara tabi oluyor. Asıl dost zor anda belli oluyor. Tabii zorluk ortaya çıktığında münafıklar sadece kendileri geri durmuyorlar. Diğerlerini de vazgeçirmek için gayret ediyorlar. İşte asıl buradaki problem bu. Halbuki Allah-u Teala iman prensibini yine Tevbe suresi 44-45'te önümüze getiriyor. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, onlar malları ve canlarıyla savaşmaktan ayrı durmazlar. Senden de bunun için izin istemezler. Allah takva sahiplerini pek iyi bilir. Ahiret gününe inanmayanlar, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayanlar senden izin isteyeceklerdir. Yani Cenab-ı Hak iman edenle iman etmeyeni bu sefer içerisinde de ayırıyor. Tabii biraz önce söyledik. Birçok sıkıntı var, birçok problem var. Geride kalanlar vardı. O geride kalanlar içerisinde kendisine izin verilenler de var. Yani ayetinde evet. izin vermiş olduğu kimseler de var. Yani herkes katılacak ama umumi bir seferberlik ama burada izin verilenler de var. İşte onlar içerisinde çocuklar var, yaşlılar var, ihtiyarlar var, hasta olanlar var. Hatta belki de durumu sağlığı iyi olup da maddi imkan bulamayanlar var. Mazeret getirmeyip katılmak isteyip elinde herhangi bir şeyi olmadığı için katılamayıp Efendimiz'den ağlayarak geri dönen bir 7 kişi örneği var. Hı hı. Bu haliyle baktığımızda sahabe-i güzin efendilerimiz ellerinden geldiği kadar hem ilahi ikazları dikkate alarak hem de o ilahi müjdelere erebilmek için ellerinden geldiği kadar katılmanın yollarını aramışlar. Hatta birbirlerine niyabeten nöbetleşe beni de ortak et ganimet malımı sana vereyim tekliflerinde de bulunmuşlar. Bu şekliyle ciddi bir çalışma, ciddi bir hareketlenme başlamış. Sahabe efendilerimiz katılmak üzere gayret etmişler. Burada da bir infak seferberliği görüyoruz aslında. Sahabe efendilerimiz ihtiyaç duyulacağını bildiği için başta Hazreti Ebubekir Efendimiz olmak üzere bütün malıyla infak ederek gelmiş. Hatta Resulullah Efendimiz kendisine çoluğa çocuğa ne bıraktın ya Ebubekir dediğinde Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap vermiş. Yani bu benim tüylerimi diken eden şeylerden bir tanesidir, Allah. Cevaplardan bir tanesidir. Hocam şimdi siz sabredebilirsiniz. Yani Allah ve Resulünü bırakmak demek sizin arkanızda kalan, sizden beklentileri olan çoluğunuzun, çocuğunuzun, ihtiyaçta sizin elinize bakanların da Allah ve Resulüne bu noktada teşne olması lazım.
Allah'a ısmarladık bu değil mi
hocam? Bu demek işte. Yani siz malınızı verdiniz de arkanızdaki de ihtiyaç sahibi olacak. O nasıl bakıyor bu işe? Onlar da o işte Hazreti Peygamber'e tam kalpleriyle iman etmişler ve rahat haldeler. Onlar da aynı şekilde Allah ve Resulünü bıraktık diyebilmişler ki Hazreti Ebubekir Efendimiz bu gönül rahatlığıyla gelip koyabiliyor. Demek ki çoluğu çocuğu aileyi bu imanla yetiştirmek lazım.
Eyvallah.
Yani bizim Allah ve Resulüne muhabbet derken sadece kendi perspektifimizden, kendi bakış açımızdan, kendi gönlümüzden, kalbimizden değil, aynı zamanda en yakın birinci damlamızın birinci halkası, işte varsa kocamız, varsa hanımımız, varsa çocuğumuz, varsa annemiz, varsa babamız şeklinde şöyle ilk halkanın Allah ve Resulünü bıraktım denildiğinde elhamdülillah diyebilecek bir anne baba, evlat, çoluk çocuk olması, hanım, koca olması gerekiyor. Sanki böyle bir mesaj var burada. Hazreti Ömer Efendimiz geldi. O da malının yarısını getirdi. Hatta bir ifadede Hazreti Ebubekir'i geçtim diye seviniyordum diyor. Baktım ki tamamını getirmiş diyor. Hazreti Ebubekir tamamını, Hazreti Ömer Efendimiz malının yarısını getiriyor. Ama yekün olarak yani toplamda en büyük yardımı Hazreti Osman Efendimiz yapıyor. Rakam olarak, sayı olarak ve karşılık olarak 300 deve. Tam teçhizatlı 1000 dinarda para veriyor Efendimiz'e. Hatta ordunun 1/3'ünü onun donattığı söylenir. Hazreti Osman Efendimiz, tabii Hazreti Ebubekir Efendimiz malıyca tamını veriyor. Hazreti Ömer Efendimiz malınca yarısını veriyor. Hazreti Osman Efendimiz de bu rakamlarla işte 300 deve tam teçhizatla artı 1000 dinar. Belki onların vermiş olduğundan daha fazla ama diğeri tamını verdi, diğeri yarısını verdi. Hazreti Osman Efendimiz de ne kadarı verebildiyse onu verdi. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte şu yapmış olduğu Osman'a bundan sonrası için zarar vermez buyuruyor. Yani böyle bir iltifatı da var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hanım sahabiler onlar da bir gayrete girdiler. Hemen bir parça bez açıp içerisine kendi ziynetlerini varsa mehirlerini her ne buldularsa içine hatta yavrucaklardan bir tanesi, kız çocuklarından bir tanesi kulağında altın bir küpesi varmış. Sökmeye yetişememiş, yırtıvermiş kulağını. Oradan çıkarttığı gibi atmış o şeyin içerisine, tutulan bezin içerisine. Bu haliyle her ne olursa olsun malını mal bulamayan canıyla elinden geldiği kadar gayret etmeye çalışmış. Bakmış hiçbir şey bulamıyor. Gece hurma bahçelerinde çalışmış. Birkaç ölçek hurma kazanmış, getirmiş. Efendimiz için infakta bulunmuş. Hatta bu da münafıkların alay etme konularından birisi olmuş. Yani senin bu kadarcık hurmanla mı bu zafer kazanılacak diye böyle istihzalarda, alay etmelerde de bulunmuşlar. Tabi ayeti kerime onların bu yaptığını da zemmediyor. Çünkü sadaka hususunda müminlerin gönüllü verenleri. Bu çok mühim. Gönülden veren, o kalpten verenleri ve gücünün yettiğinden başkası bulamayanları çekiştirip alay edenler var ya, Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elin bir azap vardır. Demek ki infakta küçük büyük düşünülmeyecek. Önemli olan gönül.
Yolunda olayım da demiş
tabii,
ya karınca.
Tabii ki. Gönül, o kalp
safın çok belli olsun.
Safın belli olsun. Burada o muhabbet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey yapmış olmak ve olmaya çalışmak. Aslında bu seferin sadece kendisi adına değil, işte nefisle mücadele orada başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu seferin dönüşünde büyük cihattan küçük, daha büyüğüne dönüyoruz evet, diyor. Bir cihat vardı, bunu küçük görüyor. Neden? Çünkü cihadın kendisi orada bitecek. Ama nefis cihadını bitirmeyecek. Devamlı nefisle cihad için mücadelede bulunacak. O sahabi efendilerimiz az da olsa ellerinden geldiği kadar bu sofraya diyelim tuz mesabesinde katkıda bulunabilmek için elinden geldiği kadar gayret geç olmuşlar ve Allah sadakanızı kabul etsin diye. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabinin sadakasının kabul olduğunu da müjdelemiş. Bu tabii önemli bir hal. Bir şey daha var. Peygamberimiz genel bir emir veriyor. Umumi bir emir veriyor. Herkes sefer için hazırlanıyor. Sayının 30 bine kadar hatta daha fazlasına çıkacağı biliniyor. Yalnız bir ayeti kerime daha burada Tevbe suresinde karşımıza çıkıyor. 122. ayette müminlerin hepsi toptan sefere çıkmasınlar. Yani demek ki Medine terk edilecek ama boşaltılmayacak. Medine belki 30 bin kadar sahabinin ayrıldığı bir yer olacak, dışarıdan gelenlerle birlikte söylüyoruz. Ama orada mutlaka birisinin kalması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ali Efendimiz'i çağırıyor. Diyor ki ya Ali, Medine'nin bu noktada şeyi sendedir, vekaleti sendedir. Valisi sensin, Medine'yi sen burada idare edeceksin. Bizim yerimize sen bekleyeceksin diye onu tayin etti. Bir de Muhammed bin Mesleme'yi yanına koydu. Tabii münafıklar ona da durmadılar. Muhammed haşa seni sevseydi Medine'de bırakmaz, yanında götürürdü dediler. Hazreti Ali Efendimiz'e bindi atına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yetişti. Dedi ki ya Resulallah dedi, böyle böyle söylüyor bu münafıklar dedi. O da dedi ki ya Ali, onlar sana yalan söylüyorlar. Ben seni arkamda bıraktıklarıma vekil tayin ettim. Yani Medine'de sen benim vekilimsin. Peygamber vekilisin. Derhal geri dön. Hem kendi ailene hem de benim aileme, ev halkıma, Medine'ye göz kulak ol. Benim vekilim olarak orada bulun ya Ali. Benim yanımda sen, burası çok mühim, Musa'ya nispetle Harun mevkiinde bulunmaya razı ol. Ya. Hazreti Musa Efendimiz Tur Dağı'na çıktığı zaman Cenab-ı Hak'tan vahiy alabilmek için Hazreti Harun Efendimiz'i oradakilere vekil tayin etmişti. Sen o mesabedesin. Sen bunu bilerek orada kal. Bu farkla ki bir fark var aramızda. Benden sonra Nebi yok dedi Peygamberimiz. Yani Hazreti Harun da peygamberdi. Sen peygamber değilsin ama peygamberin vekilisin. Orada da sen peygambere niyabeten orada bulunacaksın diyor. Tabii burada hem şiddetli kurak hem yolun uzun olması, çöl geçilecek, çok fazla maddi güç yok, deve sayısı az, binek sayısı az, hasat zamanı gelmiş, hurmalar toplanacak vesaire. Evet, daha büyüğü var, daha büyük korkusu var insanların. Daha doğrusu münafıkların öne sürdüğü iddialardan bir tanesi Bizans ordusunun kalabalık olması ve savaş ve savaş taktiklerini daha iyi bilmesiyle alakalı. Yola çıkıldı. Epey de bir müddet gidildikten sonra bu Semud kavminin, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yol üzerinde Mest üzere 3 gün Mest'le abdest alıp abdestin tam olacağıyla alakalı Mest'in üzerine seferde 3 gün kaydesini orada buyurdular. Çünkü su yoktu ve hava çok sıcaktı, kuraklık vardı. O suyun da iktisatlı kullanılması gerekiyordu. Mest üzere Mest yapıldı. Sonrasında Peygamberimiz Semud kavmi, burası çok önemli, Semud kavminin bulunduğu ve helak olduğu yerden geçerken bir uyarıda bulunuyor sahabi efendilerimize. Diyor ki buradan diyor mağmum geçin. Yani böyle gamlı, kederli, mutlu geçmeyin. Burada böyle biraz böyle gözyaşlarına bürünerek geçin. Çünkü burada bir kavim helak oldu. Allah muhafaza sizin de başınıza böyle bir şey gelebilir diye bunu hatırlayarak, hatta buradan su da almayın dedi. Dediler ki ya Resulallah biz su aldık, kırbalarımızı doldurduk, dökün dedi. Bakın yukarıda mest üzere mesti peygamberimiz, sular israf edilmesin diye, su kullanılmasın diye, elimizde kalsın suyumuz olsun diye su için bir tedbir almıştı. Aşağıda suyu döktürüyor. Diyorlar ki ya Resulallah bazısına da ekmek yapmıştık, onları da atın dedi. Onlar da develer attılar. Develer o etleri, o ekmekleri yediler. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada o toplumun, orada helak olan o toplumun halinden kendisine bir halin geçmesinden korkuyor. Yani bu mekanın insan üzerindeki tesiri, mekanın insana vereceği tecelli diyelim ya da kahrın tecellisi, bundan emin olmak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam suyuna müdahale ettiriyor. O zaman Müslümana burada yakışan şey bu tür fuhşiyatın olduğu ya da Cenab-ı Hakk'ın Resulü'nün razı olmadığı bir takım sahneler ya da herhangi yerler, mekanlar, toplanılan yerler, gezi alanları vesaire, her neyse bunlar, buralardan biraz içtinab etmek lazım. Uzak durmak lazım.
Evet.
Kaçmak lazım. Şunu düşünmek lazım. Yani Cenab-ı Hak bugün ömrüme şu an için son verecek olsa, Azrail vazifesini yapacak olsa, ben ne haldeyim diye düşünerek yaşaması lazım. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neticede bu topraklardan geçerken belki o kavim helak olmuş, birkaç bin yıl geçmiş aradan, ama oranın manevi olumsuz hali hala devam ediyor. Efendimiz o tesirden dahi kurtarmak üzere kendisini onlara muhafaza etmek için uyarıyor.
Evet.
Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan geçerken tabii yine bir ihtiyaç hasıl oldu. Tabii yiyecek yok, içecek yok. En son teklif geldi peygamberimize. Dediler ki ya Resulallah develerden keselim. Hem etlerini yeriz, hem yağını kullanırız, hem de hörgüç içerisindeki sulardan da istifade ederiz diye. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ya Resulallah dedi, yolumuz uzundur. Gideceğiz ve geri de geleceğiz. Bu develer olmazsa biz nasıl gider, nasıl geliriz? Ne yapalım diye sordu. İsterseniz elimizdeki erzakı şöyle bir sergi içerisine koyalım. Siz de bir dua buyurun dedi Efendimiz'e. Efendimiz peki dedi. Efendimizin yaptığı dua neticesinde o yiyecek bereketlendi. Kaplarını doldurdular, sularını doldurdular. O kadar asker hem bütün ihtiyaçlarını gidermiş oldu, hem de o aradaki açlık ve susuzluk bir an için giderilmiş oldu. Orada da bir mucize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan görülüyor. Tabii geldi Peygamberimiz. Netice itibariyle Tebük önüne kondu ve oraya çadırını yerleştirdi, askerlerini yerleştirdi. Sonrasında artık düşman beklenmeye başlandı. Beklediler. Rivayete göre 20 gün kadar orada kalındı. Beklediler. Gelen giden olmadı. Sonra haber geldi. Gassaniler ve o Araplar, Gassani Arapları ve kendisine tabi olanlar, Bizans'ın destek problemi çıkınca, Bizans orada bir iç karışıklık yaşadı. O iç karışıklığı halledeceğiz derken Şam üzerine seferi iptal etti. Araplar da daha öncesinde Müslümanların bildikleri için, yaşamış oldukları o şecaatleri, kuvveti bildikleri için korktular. Onlar da sahaya gelmediler. Ez cümle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir savaş yapmaksızın orada artık seferi bitirmiş oldu ve geriye dönüş yoluna çıkacak Peygamberimiz. İlerledi biraz daha Roma üzerine kadar gidelim diye. Bir bölgeye gelindiğinde taun hastalığı, bulaşıcı bir hastalık, oranın hakim olduğunu söylediler. Dediler ki efendim orada böyle bir hastalık var, o zaman girmeyin dedi Peygamberimiz. Eğer bir bölgede bu hastalık varsa, taun hastalığı varsa, oraya girmeyin. Oradaysanız da çıkmayın. Karantina. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte yaşadığımız bir pandemi süreci vardı. Orada Efendimizin bu rivayeti bizim için ne kadar önemli bir manayı taşıyor. Yani orada bir bulaşıcı hastalık var. Bu bulaşıcı hastalığa siz düçar olmayın. Ya da sizde varsa başkası sizden dolayı bu hastalığa tutulmasın. Efendimizin uyarısı girilmedi ve artık Medine'ye dönme kararı alındı. Burada artık dönüş kararı alındı. Ebu Hayseme diye bir sahabimiz var. O çıka geldi. Geç kalmış, zor bulmuş, buluşturmuş, toparlanmış. Seferin zorluğu ona ağır gelmiş, biraz ağır davranmış ama sonra pişman olmuş. Hatta kendisine bir yemek hazırlanmış. Onu görünce sahabi güzin efendilerimiz aklına gelince o ben niye buradayım demiş. Hemen apar topar toparlanıp gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geri dönmeden yetişmiş. Efendimiz ya Haysem'e hoş geldin demiş. Eğer gelmeseydin helak olacaktın demiş.
Allah'a ekber.
Yani çünkü bir emir var. Emri ilahi var. Ve affı gerektiren bir durum söz konusu. Yine bu konu içerisinde konuşacağız. Bizim üç sahabimiz var. O üç sahabinin sefere çıkarken hadiseyi zayıf alıp, hafif alıp daha sonrasında geriye kalıp yetişmemeleri meselesi var. Yetiştiklerinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönmüştü. Onlar tövbe ettiler. Bir 50 gün kadar imtihana uğradılar. O sonra inşallah konu olarak gelecek. Orada konuşacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönmeden önce orada bir hutbe irad ediyor. O hutbede de insanlara tebliğ mücadelesinin ehemmiyetini anlatıyor. Yani insanların en hayırlısı Allah yolunda cihad eden diye başlayan bir hutbe. Uzun bir hutbe. Ancak genelde şunu görüyoruz. Bir fazilet insanı, faziletli bir insan, faziletli bir medeniyet, faziletli bir toplum nasıl inşa edilir? Nerelerden ne bulunur diye. Şöyle kısaca söyleyelim. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı. Yine en sağlam kulp takva, dinlerin en hayırlısı İslam, sünnetin en hayırlısı Hazreti Peygamber'in sünneti. Sözlerin en şereflisi zikrullah. Kıssaların en güzeli Kur'an'a ait olanlar. Amellerin en hayırlısı Allah'ın yapmayı emrettiği farzlar. Amellerin en kötüsü de bid'atlerdir. En güzel yol, gidişat peygamberin yoludur. Ölümün şereflisi şehitliktir. Körlüğün en kötüsü doğru yolu bulduktan sonra sapıtmaktır, sapmaktır. Az olup yeten şey çok olup meşgul ederek Allah'ı taatten alıkoyan şeyden hayırlıdır. Yani bizler maalesef böyle bir yoğunluğun içerisine düşüp bazen asli vazifeyi, kulluk vazifesini unutuyoruz. Özür dilemenin kötüsü ölüm gelip çattığındadır. Pişmanlığın kötüsü kıyamet günündedir. İnsanın hayırlısı cuma namazı, insanın hayırsızı cuma namazına en son gelen ve Allah'ı kötü bir dille anan, yanlışı en çok olan, dili en çok söyleyendir. Yani biraz dile sahip çıkmak.
Evet.
Zenginliğin hayırlısı gönül zenginliği, azıkların hayırlısı takva azığı, hikmetin başı Allah korkusudur. Hikmetsiz söz, şiir, iblisin işlerindendir. Biraz önce bir önceki dersteydi değil mi?
Evet, geçen hafta.
Evet, konuşmuştuk onu. Bu şairlerle gelmişlerdi, fahriyelerle gelmişlerdi. Efendimiz orada Allah ve Resulü, Allah'a ve Resulüne, İslam'a bir izzet verilecekse diye böyle bir şey vardı orada. Diğeri iblisin işlerinden. Hamur yani içki günahların her çeşidini bir araya toplar. Fasık kadınlar şeytanın tuzaklarıdırlar. Terbiye olmamış gençlik delilikten bir bölümdür. Riba yani faiz kazançların en kötüsüdür. Yemek yemenin en kötüsü yetim malı yemektir. Mesut olan kişi kendinden başkasının halinden ibret alandır. Ne kadar güzel ifadeler bunlar. Her biriniz 4 arşın yere yani kabre varacaksınız. Amellerin muhasebesi ahirete kalır. Yani asıl hayat ahiret hayatı. Amellerde esas olan neticedir. Düşüncenin kötüsü yanlış olan, yalan olanlardır. Mümine sövmek günahkarlıktır. Mümini öldürmek küfürdür. Müminin etini yemek yani gıybetini yapmak Allah'ın buyruklarına karşı gelmektir. Yalan yere Allah'a yemin eden yalanlanır. Af talep eden kişi Allah tarafından affolunur. Kim öfkesini yenerse mükafatlandırılır. Uğradığı ziyana katlanan kişiye Allah karşılık verir. Allah zorluklara katlanan kimsenin ecrini kat kat artırır.
Eyvallah.
Allah'a isyan eden de Allah'a isyan ettiğinden dolayı azaba düçar olur buyuruyor Peygamberimiz. Ardından da istiğfara sığınıyor. Ey Allah'ım beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Ne güzel Peygamberimiz var.
Eyvallah.
Beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Beni ve ümmetimi mağfiret eyle.
Amin.
Kendim ve sizin için Allah'tan mağfiret talep ederim buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu duayla bitirelim artık.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Kimi ağzınıza sağlık.
Allah razı olsun sizlere.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferde dahi olsa bize bir şeyler öğretiyor.
Öğretiyor.
Yani Tebük seferinde biz bir ortamın haliyle hallenmeyi Peygamber Efendimiz'den öğrenip kendimizi ona göre koruyoruz. Hı. Yine işte bir hadise daha vardı son kısımda. Onu hatırlayamadım. Dinleyicilerimizin affına sığınmış olalım. Bir şey daha öğretmiş oluyordu Tebük Seferi'nde Peygamber Efendimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta yine inşallah Tebük'ten devam edeceğiz. Tebük şehidini konuşacağız.
Tebük'te bir şehidimiz var, onu konuşacağız inşallah.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programındaydık. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın efendim.